Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Direniş ekonomisi, İslami kalkınma ve ilerleme modeli.
İslam'ın kalabı rehberi son yıllarda beyanatlarında Müslümanların ekonomi gücünün artırılmasına büyük vurgu yaparak bu bağlamda ekonomik baskılarla mücadele ve aktif ve dinamik bir ekonomiye sahip olmak için direniş ekonomisinden söz etmiştir. Direniş ekonomisi bağımlı ve tüketici ekonominin tam karşıt noktasında yer alıyor. Yerli ekonomi temellerini güçlendirmek ve desteklemek suretiyle sulta düzenlenen ekonomik baskısı karşısında direnmeyi mümkün kılar. Bu bağlamda hazırladığımız Direniş Ekonomisi İslami Kalkınma ve Gelişme Modeli adlı sohbetimizde bu konuyu ele almaya çalışacağız. Şimdi birinci bölümünü siz değerli dinleyicilerimize sunuyoruz.
Faal ve dinamik ekonomiye sahip olmak toplumların kalkınma ve gelişme göstergelerinden biri sayılır. Öyle ki ekonomik güç bir milletin iktidar ve dayanıklılığında belirleyici rol ifade edebilir. Bu yüzden büyük güçler her zaman ekonomik yaptırımları muhalif ülkelere karşı bir baskı aracı olarak kullanıyor. Yaptırımlar dış politikada kullanılan bir cezalandırma aracıdır. Yaptırımdan amaç başka bir ülkenin tavrını baskı yoluyla değiştirmektir. Bu değişiklik ülkelerin siyaseti veya ekonomik politikalarındaki tavır değişikliği olabilir. İran'da İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasının ve İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından dünyada yeni bir yönetim şekli ortaya çıktı. Bu yeni yönetim, emperyalizmi reddederek kültürel, ekonomik ve siyasi alanlardaki bağımlılıkların kesilmesi için ona karşı mücadele vermeye başladı. İslam Cumhuriyeti kuruluşu jeopolitik ve jeoekonomik olarak büyük öneme sahiptir. Orta Doğu bölgesinde küresel emperyalizmin Saddam rejimini İran'a saldırtmak başta olmak üzere bütün gücüyle İslam Cumhuriyeti nizamına karşı mücadele vermesine neden oldu. Savaşın son bulması ve düşmanların askeri alanda zafer elde etmemesinin ardından İran'a başka alanlarda saldırılar başladı.
Düşmanların özellikle son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı her daim yoğun şekilde başvurdukları alanlarından biri ekonomidir. Bu arada şunu ifade etmek gerekiyor ki ekonomik baskı ve yaptırım sadece İran değil birkaç bağımsız ve batı karşıtı ülkeyi hedef almıştır. Bu yüzden İslami toplumların ekonomi alanında yeni bir fikir ve model geliştirmeleri gerektiği düşünülüyor ve bu bağlamda kendi ekonomik ve siyasi ve kültürel politikalarını çizmek için bağımsızlık ve batıya bağımlı olmadan İslam öğretileri çerçevesinde ciddi çaba başlatmaları gerekiyor. Birçok İslam ülkesinin ekonomik baskı ve yaptırıma uğradığı için İslam İnkılabı rehberi son yıllarda Müslümanların ekonomik gücünün artırılmasına büyük vurgu yapmış ve bu bağlamda ekonomik baskılarla mücadele ve faal ve dinamik bir ekonomiye sahip olmak için direniş ekonomisinden söz etmiştir. Direniş ekonomisi dışarıya bağımlı ve tüketici ekonominin tam karşıt noktasına yer alıyor ve yerli ekonomi temellerini güçlendirmek suretiyle sultan nizamının ekonomik baskıları karşısında direnmeyi de mümkün kılar. Aslında direniş ekonomisi bir bölgeye veya ülkeye karşı yaptırımlarla mücadele etme yöntemidir. Direniş ekonomisi sözcüğü ilk kez 2005'teki Gazze ablukasının ardından kullanıldı.
İran'da ise direniş ekonomisi sözcüğü ilk kez İslam İnkılabı rehberi tarafından ekonomik girişimcilerle yaptığı 1389 yılındaki görüşmesi sırasında gündeme getirildi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, direniş ekonomisiyle İran'ın ekonomik gücü artırmak ve kalkınması için uygun bir model olduğuna temasla, bu ekonominin kilit bir kavram olduğunu vurguladı. Tabii direniş ekonomisi endeksleri bağımlı ekonomiden kurtulmak ve ekonomilerinin kalkınması için uygun ve etkin bir model arayışında olan bütün toplumların işine gelebilir ve önlerini açabilir. Direniş ekonomisi hedeflerini bilimleştirmek, toplumda ekonomik ve siyasi alanlarda olumlu sonuç ve etkileri olabilir. Yabancı ülkelerin yaptırımları karşısında direniş, toplumun yerli kaynak ve kabiliyetlerine dayanarak kendi ihtiyaçlarını gidermesini sağlayabilir. Bu durum siyasi bağımsızlık temellerinin sağlamlaştırması ve ulusal kudretin artması anlamına gelmektedir. Ayetullah Hamenei bu şartlar altında direniş ekonomisini şöyle tabir ediyor. Direniş ekonomisi yani bir millete baskı altında bile kendisini ilerleme ve kalkınmasını sağlamasına izin veren ve imkan tanıyan bir ekonomidir. Yani yaptırım ve baskı altında büyük düşmanlıklar ve husumetler altında bir ülkenin ilerlemesi ve kalkınmasını garanti altına alan bir ekonomidir.
Ekonomistler direniş ekonomisini şöyle tanımlar. Direniş ekonomisi, bağımlı ve tüketici bir ekonominin karşıt noktasında yer alan ve pasif olmayan ve sulta düzenlenen ekonomik hedefleri karşısında direnen bir ekonomi olarak fiili ekonomik yapısında değişiklik yapıp kendi hedefleri ve dünya görüşü uyarınca onu yerleştirmeye çalışıyor. Başka bir deyişle direniş ekonomisi yani baskı alanlarını tesis edip ardından onu kontrol altına alarak etkisizleştirmek ve ideal anlamda ise bu baskıları fırsata dönüştürmektir. Direniş ekonomisi geleceğe dönük titiz ve bilimsel araştırmalarla düşmanın ülkenin ekonomisine darbe vurmak için gelecekteki bütün fırsatlarını tespit ederek muhtelif seviyelerde uygun çözüm kullanıyor. İslam öğretileri çerçevesinde direniş ekonomisinden söz ederken ekonomiden düşündüğümüz şey bir nevi İslam ekonomidir. Yani tevhidi dünya görüşüne dayalı bir ekonomi olarak maddi ve geçimsel konuları belli bir modelde takip ediyor. Kuşkusuz bu model ne sosyalist model ve ne kapitalist modeline benzer. Direniş ekonomisi İslam öğretilerine dayalı yeni ve etkin bir model olarak yaptırım ve baskı altındaki ülkelerin ekonomilerini kuaklandırmasında dikkate alınır.
Kalkınma edebiyatı şekillendikten sonra ülkelerin kalkınması ve büyümesi için muhtelif teorik modeller sunuldu. İslam öğretilerine dayalı direniş ekonomisi endeksleri ve bileşenlerine girmeden önce şimdiye kadar yaygın olan muhtelif kalkınma teorilerini gözden geçirmemizde fayda var. Kalkınma teorileri 4 grupta yer alabilir. Modernizasyon teorisi, bağımlılık teorisi, dünya sistemi teorisi ve post-kalkınmacılık teorisi. Modernizasyon teorisi uyarınca geri kalmış ve gelenekleşmiş ülkeler, gelişmiş kapitalist ülkeleri takip ederek geleneksel toplumları batılı toplumlar haline getirebilir. Bu bağlamda sunulan en etkin model, Walt Whitman-Rostow'un ekonomik büyüme aşamaları başlığında sunduğu modeldir. Modernizasyon teorisi tam batılılaştırma karşılığı olarak biliniyor. Güney Kore, Malezya, Japonya ve Türkiye gibi ülkeler bu modeli kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Modernizasyon teorisyenleri psikolojik ve gelenek uyarınca modern toplumlar karşısında geleneksel toplumları ikili bir biçimde bölmüştür. Böyle bir taraftan gelişmemiş geleneksel toplum, diğer taraftan da gelişmiş bir modern toplumla karşı karşıyayız. Bu teoride bütün geleneksel toplumların birbirine benzediği varsayımıyla batıdaki yaşanan değişiklikler geride bırakılarak modern toplumlar haline geleceği düşünülüyor. Bu geçiş eylemi batı türünden siyasi, ekonomik ve sosyal sistemlerin yayılması yoluyla gerçekleşiyor.
Başka bir kalkınma modeli bağımlılık teorisine dayalı modeldir. Bu model Marksist ve Latin Amerika aydınlarının deneyimlenen bileşim sonucudur. 50'li yıllarda Şili'deki ekonomi komisyonu üyesi bir grup ekonomist, zengin ülkelerle gelişmişliği olan ve fakir ülkeler arasında da hangi etkenler aşmıştır diye önemli bir soruyla ilgili araştırma programı başlattı. Yapılan araştırma sonuçlarında bu zengin ülkeler ile fakir ülkeler arasındaki mesafenin güney ülkelerin kuzeydeki sanayileşmiş ülkelere bağımlılığı olduğunu ortaya çıktı. Bağımlılık modeli bir ekonominin dış siyasi, kültürel ve ekonomik etkenlere bağımlı olması halinde gelişmemesi ve milli ekonominin gelişmesinde bu etkenlerin etkili olması düşüncesine dayalı. Bu ekolde yer alan teorisyenlerden biri Paul Baran'dır. Baran, gelişmemişliğin ve hatta gelişmemiş ülkelerin gelişmemesinin sömürgeci ülkelerin etkinliği sebebiyle ekonomilerinin fazlasının sürekli dışarı çıkmasında görüyor. Baran göre ayrıca gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkelere yatırımlarının ve o ülkelerin ekonomilerinin gelişmesi ve büyümesine neden olmadığı gibi gelişmemiş ülkelerin kendi ekonomilerinin fazlasının büyük bölümünü kar olarak gelişmiş ülkelere gönderiyor. Bu ülkeler ithalata ihtiyaç duymamaları ve sanayileşmiş ülkelerin ürünlerine bağımlı olmamaları için sanayileşme politikasını takip etmeleri gerekiyor. Ancak ilk amaçlarında ham maddenin ihracatına devam edecekler. Ancak ihracatın elde edilen gelirler katma değerli fazla olan aynı ürünlerin alımı için harcanmıyor.
Değerli dinleyiciler, Direniş Ekonomisi, İslami Kalkınma ve Gelişme Modeli adlı sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin. Hoşçakalın.